bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Tavuk kümesinde tilki, Efraim Kişon. Bilgi Yayın Evi, 1. basım, Haziran 1977. Türkçe'ye çeviren Moşe Beraze. Bu kitap 338 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 13 Nisan 2011. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Kişon politikacılarla gırgır geçiyor. Usta mı usta bir politika kurdunu, siyasal bir tilkiyi, etliye sütlüye karışmayan, dünyadan habersiz, saf ve kendi halinde bir köye bırakırsanız ne olur? Düne kadar iktidar hırsı nedir bilmeyen, aralarında çekişmeden geçinen köylüler ne hale gelir? İnanılmayacak gülünçlükte olaylar, insanı şaşkına çeviren entrikalar nasıl birbirini izler? Başbakanı Kim Öptü adlı hikaye kitabıyla tanıyıp sevdiğimiz ünlü yazar Efraim Kişon, Tavuk Kümesindeki Tilki adlı bu müthiş mizah romanında işte bunları anlatıyor. Birçok kahramanlarında tanıdığımız insanları bulacağımız, birçok olayın çevremizde geçtiğine tanık olduğumuz, her şeyiyle bize yakın ve sıcak bir kahkaha kitabı. Tavuk Kümesindeki Tilki son yıllarda okuduğunuz en güzel mizah romanı, en yaman siyasal yergi olacaktır. Hiç kuşkunuz olmasın. 1. Bölüm Sağlık Üzerine. Zamanımızın azlığı sebebiyle konuşmama son vermeden evvel umumi meseleler üzerinde bir kere daha durmakta fayda görüyorum. Amit Doldiker sesini yükseltip yumruğunu ardı ardına masaya indirdi. İşin en mühim kısmını geride bıraktık ama önümüzde daha birçok problem mevcuttur ve bunların ihmale tahammülü yoktur. Milli disiplinin tesisi için verdiğimiz mücadele devam edecektir. Milli emniyetimiz için... Tam o anda konuşmasının daha başındayken Amit Doldiker kalbine bir ağrının saplandığını duydu. Dinamizminin yanında zevksiz giyimiyle de tanınan Doldiker, tam iki saattir büyülenmişçesine kendisini dinleyen kalabalığın önünde birden sendeledi ve elini kalbine götürdü. Yüzü kıpkırmızı kesilmiş, boyun damarları kaygı uyandıracak biçimde şişmişti. Dinleyiciler durumu ancak birkaç dakika sonra anladılar. Herkes konuşmacının susmasını coşkuyu arttırmak için uygulanan bir taktiğe yormuştu. Ama Doldiker'in masaya burun üstü yapışması ile dinleyiciler arasında korku ile karışık uğultulu bir kaynaşma baş gösterdi. Ön sıralardan "Doktor, doktor çağırın" gibi sesler yükselirken gençten bir dinleyici kürsüye doğru koşanların önüne geçerek Doldiker'i kolundan tuttu, yakındaki bir odaya çekti, hastayı bir koltuğa oturttu, kravatını gevşetti ve pencereleri açtı. "Doldiker, lütfen kıpırdama. Şu anda konuşman bile yasak. Ben gidip şoförü çağırayım." "Hayır Zef, olmaz, katiyen olmaz" diye inatlandı Doldiker. Sesi titriyordu. Kalkmaya çalıştı. "Salona dönmeliyim. Arkadaşlar beni dinlemek için uzaktan geldiler." Sekreter dişleri arasından "Rica ediyorum, bir kez olsun inadı bırak" diye tısladı ve Doldiker'i hafifçe dürtükleyerek iskemlesine itti. Odadan çıkarken de kapıyı dışarıdan kilitledi. Koridorda toplananları dirsekleyerek ilerlerken kapıyı tutan gazetecilere durumu kısaca anlattı. Şoför konferans salonunun olanaklı olduğu kadar uzağında, koridorun ucunda gazeteleri karıştırıyordu. "Arabayı kapının önüne getir" diye emretti sekreter. İhtiyar gene kalp krizi geçirdi. "Deli bu adam" diye mırıldandı şoför. "Bir gün konuşmasının ortasında ölecek." Doldiker otomobilinin kapitone koltuğuna gömülüp gergin olduğu sıralarda yaptığı üzere elinin tersiyle burnunu okşadı. "Dostum" dedi şoföre zayıf bir sesle. "Eve lütfen, süratle. Saat 8.30'da radyoda nutkum neşredilecek." Şoför gaz pedalına iyice bastı. Zev, dedi Dorniker sekreterine, gazetecilere ne dedin? Kalp krizi geçirdiğini bildirdim. Bunu söylememeliydin. Basın yayına telefon et, rahatsızlığımın basit bir baş dönmesinden ibaret olduğunu ve yarın normal faaliyetime avdet edeceğimi bildir. Sekreter öfkesini gizlemeden, peki Dolniker diye cevap verdi. İstediğin gibi olsun Dolniker. Koltuğa gömülü duran devlet adamı iyice büzülmüş, sanki küçülmüştü.
Evet, yarınımı belki istirahata ayırırım, dedi. Son kararımı vermeden evvel bana yarınki programı ver.
Sekreter yanında duran sarı deriden evrak çantasını açıp içinden kalın bir ajanda çıkardı ve Dolniker'e uzattı.
Bakalım, salı günü sabah saat 9.30'da başbakanlıktaki randevuyu iptal edebiliriz. Nasıl olsa gizli raporu henüz okuyamadım. Anlayacağım bir yerlerde kaybettim dosyayı. Alt komisyondaki nutkumun stenografı ile meşgul oldun mu?
Evet, solunu biraz kısalttım. Tam ortasında konuşmana yeniden başlamışsın.
Merem Savaş Derneği menfaatine tertiplenen seramik sergisinin açılış merasimi saat 11.45'te. Benim himayemde, diye okudu Dolniker ve ekledi. Ne istiyorlar?
Olağan bir tören, konukları ülke içinde ve dışındaki seramikçileri birkaç sözle översin ve sence en güzel eserin sahibine birincilik ödülünü verirsin.
Çok iyi, dedi Dolniker. Şu seramik denen şey nedir?
Kilden yapılmış küçük heykeller.
Tamam, bizim evde kristallerin yanında birkaç tane var. Onlara açılış merasiminde bulunamayacağımı haber ver ve bir tebrik mesajı yolla. Zannedersem 2 yıl önce Çiçek Müzesi'nin açılışı için bir tebrik telgrafı çekmiştik. Aynı metni al, biraz değiştir ve yolla. Pek tabii içindeki çiçek kelimesini değiştirmeyi.
Biliyorum Dolniker, diye sözünü kesti sekreter. Böyle işleri ilk kez yapmıyorum.
Saat 1'de Salzberger sokağında inşa edilecek santral binasının temel atma merasimi. Gitmeyi unuturuz, olur biter. Baş makaleyi de yarına kadar yetiştiremeyeceğim. Gazeteye telefon et, kendimi iyi hissetmediğimi söyle.
Belli olmaz, dedi sekreter. Belki akşama kadar bir şeyler yazabilirim.
Zev, omuzlarıma neden bu kadar ağır vazifeler yüklüyorlar biliyor musun? Beni mezarıma bir nebze daha yaklaştırmak için. Günün birinde beni soluğum kesilmiş bulacaksın.
Bay Dolniker, dedi şoför. Benim daire için o mektubu yazmayı unutmazsınız inşallah.
Zev yazsın, ben imzalarım.
Özür dilerim Bay Dolniker, siz kendi el yazınız ile yazsanız başka bir etkisi olur.
Bu kadarı da fazla arkadaşlar. Her şeyi, her işi bana yüklüyorsunuz.
Görkemli araba kent dışında sıvası iyice dökülmüş bir yapının önünde durdu. Dolniker yavaş adımlarla ama yardım almadan ikinci kata çıktı. Dairesine girer girmez mektupları ve basın bültenlerini isteyip kadife koltuğuna çöktü.
Hastahanelerimizde ne var ne yok. Bir sorun bir konuk programımızla bugün hastanelerimizden söz edeceğiz, diye duyuldu spikerin sesi.
Karşınızda halk sağlığı uzmanı Amit Dolniker. Dolniker Z ve radyonun sesini yükseltmesini söyledi. Evet, anımsıyordu. Spikerden kendisini Amit Dolniker, parlamento eski üyesi ve parti eski genel sekreteri olarak tanıtmamasını özellikle istemiş,
sayın dinleyiciler karşınızda Amit Dolniker biçiminde bir tümce ile yetinmesini rica etmişti.
Radyoda bir telefon sesi duyuldu ve arkasından Amit Dolniker'in sesi evet dedi. Radyodaki konuşması sürerken Dolniker gelen zarfları elden geçiriyor, okudukça koltukları daha bir kabarıyordu.
Sayın Amit Dolniker, Amit Dolniker, sayın üye Amit Dolniker, A. Dolniker.
Sayın Dolniker, diye sordu spiker, bu önemli konuda son günlerde kaydedilen gelişmelerin ışığında ülkemizdeki hastahanelerin durumunu bize anlatır mısınız?
Vaziyet çok vahimdir, diye cevap verdi Dolniker'in sesi. Hükümetin elindeki imkanlar büyük olmakla beraber hastahanelerimiz durmadan artan nüfusa cevap verememektedir. Binaenaleyh mesele ile münasebeti olan herkesin teşriki mesai yaparak bütün imkanları harekete geçirmeli ve...
Dolniker bütün bu laf kalabalığından bir şey anlamamıştı. Zaten bu işlerin uzmanı da değildi. Son hükümet bunalımında yanlışlıkla Sağlık Bakanlığı'nda genel müdür yardımcılığına atanmıştı. Bu görevde sadece bir hafta kalmıştı. Ama bu süre İsrail Radyosu'na ondan ülkemizde sağlık konusunda bir demeç koparmak için yetmişti. Şimdi de aradan birkaç ay geçmiş olmasına rağmen banda kaydedilen konuşma rastlantı sonucu mahzende bulunmuş ve yayın programına konmuştu.
Kendini daha iyi hissettiğin belli oluyor dedi sekretere. Gene de doktoru çağıracağım. Şimdi geliyorum Dolniker.
Dolniker diye mırıldandı devlet adamı. Olduğu yerde uykuya dalmak üzereydi.
Dolniker, hastaneler.
Bayan Dolniker dedi Profesör Tannenbaum. Kocanızın tansiyonu her an bir felakete yol açabilir.
Vız gelir diye cevap verdi Geula Dolniker. Bu deliye söz geçiremiyorum, kendi bilir.
Profesör Tannenbaum, Dolniker'in koluna geçirdiği tansiyon ölçme cihazını çözdü ve masanın üzerindeki sabah kahvaltısından kalma kahve fincanlarının yanına koydu. Profesör Tannenbaum, yıllardır partinin üst düzeydeki yöneticilerinin aile doktorluğunu yapmaktaydı ve ülkenin ileri gelen siyasal simalarının korkunç derecede gösterişsiz bir yaşam biçimleri olduğunu bilirdi. Ama Dolniker çiftinin oturduğu dairenin görünüşü onu bir kez daha hayrete düşürüyordu. Daireleri iki küçük odadan meydana gelmekle birlikte etli yapılı ve oldukça çirkin bir kadın olan Geula Dolniker'in partinin etkin elemanlarından olması nedeniyle evine bakacak zamanı bulamazdı. Üzerleri kalın bir toz ve sigara külü tabakası ile kaplı eski eşya odanın bir köşesine yığılmıştı. Duvarlarda ise kent sokaklarında satılan cinsten yaldızlı çerçeveli manzara resimleri asılıydı. Bunların arasında tam ortada Kopenhag Yahudi cemaatinin armağanı olan gerçek bir Van Gogh duruyordu. Geula Dolniker karyolada yatan eşinin başına dikildi. Öfkesine hakim olmak için çaba harcadığı belliydi. Utangaç kadınların parti içindeki örgütlenmelerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarının doldurduğu yorucu bir günün sonunda kocasını koltuğun dibinde bas bas halk türküleri çalan radyoya rağmen bir kağıt denizi içinde horul horul uyur bulmuştu.
Bayan Dolniker diye duyuldu Profesör Tannenbaum'un sesi. Sizinle açık konuşacağım. En küçük bir heyecan kocanıza sözlerle anlatılması imkansız zararlar verebilir.
Dolniker'in yüzü kıpkırmızı kesildi. Boyun damarları gene yol yol şişmişti.
Ne? Diye haykırdı. Ne olabilir ki?
Sekteyi kalp.
Duydun mu Dolniker olacak adam? Diye atıldı karısı. Kendine dikkat etmezsen köpek gibi geberirsin.
Bay Dolniker günlük hayatında radikal değişiklikler yaptığı takdirde kurtulabilir. Ama politikacı olarak kalmakta ısrar ederse...
Politikacı değilim diye fısıldadı Dolniker. Devlet adamıyım.
Tıp açısından ikisi arasında fark yoktur. Sosyal çevrenizden uzun bir süre ayrı kalmanız gerekiyor. Heyecan yaratacak her türlü teşebbüsten kaçınmalısınız. Buna her türlü eğlence de dahildir.
Duydun mu Dolniker efendi diye haykırdı karısı. Bugünden tezi yok, nutuk atman da yasak.
En az bir ay konuşmaması gerekiyor dedi doktor. Daha sonra iyileşme belirtileri görürsek haftada bir o da sempatizanları arasında konuşma yapmasına izin verebiliriz.
Dolniker kısık ve zayıf bir sesle sordu.
Doktor bey, işimden ne kadar müddetle ayrı kalacağım?
En az 3 ay.
O anda insanın tüylerini ürperten bir şey oldu. Devlet kuran bir kuşağın simgesi Amit Dolniker, gözyaşları içinde yere yıkıldı. Sekreteri Zeef anlayış dolu sesiyle onu yatıştırmaya çalıştı.
Bak Dolniker, birlikte 2 aylığına İsviçre'ye gidelim. İstersen parti merkeziyle sürekli telefon bağlantısı kurarız.
Ne yazık ki bu da bir çözüm değil dedi doktor. Bay Dolniker geride bıraktıkları ile teması tamamen kesmezse iyileşmez. Şehir gürültüsünden kat'i olarak uzaklaşmalı.
Dolniker elleri ve kolları ile havada geniş yaylar çizerek çırpınmaya başladı.
Beyler, beyler ya devlet işleri ya vatan, onları da düşünün.
Amit Dolniker'in hızla sağlığına kavuşması vatanın yarar ve çıkarınadır dedi sekreteri.
Bu sözler karşısında Dolniker hemen yumuşadı. Devlet adamı içini kemiren ve onu sürekli olarak rahatsız eden duygulardan sıyrılmaya çalışarak
''Beyler ben hazırım'' dedi.
Profesör Tannenbaum ''Bravo'' diye haykırdı. Ama Geula kuru gürültüye papuç bırakacak kadın değildi.
''Kes profesör, kes Allah sen. Dolniker'inki laf kalabalığından başka bir şey değil. Dolniker toplantısız, gazetecisiz, radyosuz yaşayamaz.''
Öyle mi? Diye bağırdı Dolniker. O halde biliniz ki hanımefendi, kimseye görünmeden tanınmadığım uzak bir köye gideceğim. Tabii memleketimizde böylesine iptidai bir yer varsa.
Böyle bir yer yok diye atıldı sekreter. Bu durumda birlikte 2 aylığına İsviçre'ye gitmekten başka çıkar yol kalmıyor.
Prensip olarak buna imkan yok dedi Dolniker. Memleketin hudutlarının haricine ancak ve ancak vazifeyle çıkacağıma, başka hiçbir şart altında vatanımdan ayrılmayacağıma yeminim var.
Böyle şeyler icabında ayarlanabilir diye mırıldandı sekreter. Bu sırada kapı çalındı.
Tarımsal Ürünler Kooperatifinden Scholtais geldi diye haber verdi Geula. Tam zamanıydı, gecenin 11'inde.
Amit Dolniker'in çalışma odası dairenin genel görünüşüyle tam bir uyum içindeydi. Pek büyük olmayan odanın orta yerinde üzeri sayfaları bile açılmamış, dergi, yıllık, kitap yığınları ile dolu barok türde bir yazı masası vardı. Bir köşede oluklu bir sütunun üstünde Dolniker'in büstü duruyordu. Eser 1930'ların İtalyan Siyonist karışımı bir sanatçısının elinden çıkmıştı. Yazı masasının üstünde 8 kollu antika bir şamdan duruyordu. Kolların uçlarındaki ampullerin sadece biri yanıyordu. Devlet adamı konuğunu pijama ile karşıladı.
Hoş geldin Scholtais, otur hemen sadede gelelim beyler, mesele nedir?
İşte eski Dolniker, o sert mermerden yontulmuş devlet adamı yeniden ortaya çıkmıştı. Kooperatif başkanı devlet adamını saygıyla selamladı. Dolniker'den bölgesel kalkınma fonundan alınmak üzere 600 bin lira kredi istemeye gelmişti.
Evet dedi Dolniker, şanslısın Scholtais, bir gün daha gecikseydin beni bulamayacaktın. Kredi komisyonu ile konuş, ben muvafık buluyorum.
Gerçekten size nasıl teşekkür edebileceğimi bilemiyorum Sayın Dolniker.
Dolniker düşünceli bir tavırla yazı masasına oturdu.
Scholtais, bildiğim kadarıyla sizin kooperatif taşranın en uzak noktaları ile daimi temas halindedir.
Zev bu sırada boğazını temizler gibi hafif hafif öksürerek Dolniker'in dikkatini çekmeye çalıştıysa da başaramadı. Devlet adamı eski tazeliğine kavuşmuştu bir kez.
Söyle bana Scholtais, köylerin en uzağı ve etrafı ile en az teması olan hangisidir?
Scholtais iyiden iyiye şaşırmıştı. Yukarı Galil'in doğu kesiminde Lübnan sınırı üzerinde, varlığı hemen hiç kimse tarafından bilinmez. Ben de ülkenin kimyon gereksiminin tümünü karşıladığı için biliyorum.
Kimyon mu diye sordu sekreter, sesi bir garip çıkıyordu, o da ne?
Dostları arasında dil konusundaki uzmanlığı ile de tanınan Dolniker Zeev'e bakmadan...
Genç dostum, ekmeğin üzerine serpilen o kara tanelere kimyon denir dedi ve sekreterine dönerek devam etti. Ne diyorsun?
Diyeceğim şu, yağmur mevsimi ha başladı ha başlayacak.
Ne gam, şemsiye alırım.
Şaşkın bakışlarını devlet adamı ile sekreteri arasında dolaştıran Scholtais söze karıştı. Özür dilerim, neden söz ediyorsunuz? Bu köyün hiçbir özelliği yoktur. Üstelik dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan bir çamur deryasından başka bir şey değildir. Sordun diye söyledim, anlamıyorum.
Adı ne bu yerin?
Kafası iyice karışan Scholtais, Kimyon Köy diye fısıldadı. İkinci bölüm, bilinmeyen yer. Tarım Ürünleri Kooperatifinin kamyonu Yukarı Galil'in kıvrımlı yollarını durmadan yutuyordu. Dolniker ile Zeev sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bu yolculuktan pek hoşnut görünmüyorlardı. Şoför mahallinde birbirlerine yapışık oturuyor, uyuşan uzuvlarını arada bir zorlukla oynatabiliyorlardı. Dağlık bölgede ilerledikçe görünüş tek düzeleşmekte, kavurucu öğle güneşi nefes almayı bile zorlaştırmaktaydı.
Dostum dedi Dolniker şoföre, Kimyon Köy'e daha ne kadar var?
En az 2 saat beyefendi. Yol ayrımından sonra toprak yola gireceğiz.
Neden köye kadar asfalt döşenmemiş diye sordu Dolniker.
Şoför böyle bir yatırımın gereksizliğine işaret ederek köye gidip gelen tek kişinin kendisi olduğunu anlattı.
Duyuyor musun Dolniker dedi Zeev, sana söylemiştim. Köye bizim arabayla gidecektik.
Tanrı korusun, partinin arabasıyla gelseydim hüviyetimi nasıl gizleyecektim? Sonra şoföre döndü. Senin de ağzını sıkı tutacağından eminim.
Şoför gururla gülümsedi. Koca bir devlet adamının sırdaşı olmak dile kolay. Dolniker evrak çantasından çıkardığı gazete kupürlerine bir göz attı.
Amit Dolniker tatile çıktı.
Amis Dolniker dinlenmek üzere ülkenin açıklanmayan bir köyüne gitmiştir. İyi haber alan kaynaklar Dolniker'in aniden ortadan kaybolmasını başkentte uluslararası müzakerelerle ilgili olarak dolaşan söylentilere bağlamaktadırlar. United Press International. Gazetede çıkan haberler devlet adamının gururunu okşamıştı. Demek nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Halkın ilgisini çeken esrarlı bir hava yaratıyordu gazeteler. Şoföre döndü.
Dostum, sabah gazeteleri köye saat kaçta varır?
Varmaz.
O halde köy halkı dünya hadiselerini nasıl takip eder?
Takip etmez. Şoför mahalline çöken sessizliği gene Dolniker'in güçsüz sesi bozdu.
Harika, sıhhatli bir istirahat olacak bu. Gazetesiz, gürültüsüz.
Ve de elektriksiz diye ekledi sekreter. Bu köy hoşunuza gidecek dedi şoför. Orada kendi hallerinde sessizlik içinde yaşayan ve bu çılgın dünyanın sorunları ile ilgilenmeyen insanlar bulacaksınız. Köy halkının dedeleri Kuzey Macaristan'da odunculukla uğraşırlarmış. Karışıklıklar başladığında doğum yerleri olan Rusinsko kasabasından ayrılmak istemişler ve kendilerini Amerika'ya götürmesi için bir ajan tutmuşlar. Gel gelelim ajan Siyonistmiş ve onları Amerika yerine buraya getirmiş. Daha sonra devletten yardım almışlar ve bu insan girmemiş bölgeye yerleşmişler. Anlatılanlara bakılırsa uzun yıllar kendilerini Amerika'da sanmışlar. Ama böylesine dünya ile ilişkisi kesik bir köyde olduktan sonra ne düşünürlerse düşünsünler, önemli değil. Şoförün kulakları sağır eden kahkahası Dolniker'i sinirlendirmişti. Yüksek kapasiteli çantasından bir karayolları haritası çıkararak dizleri üzerine serdi ve gittikleri yeri aramaya koyuldu.
Beyler dedi bir süre sonra, Kimyon köyü bulamadım.
Belki daha keşfedilmemiştir dedi şoför. Köy dağların arasında kaybolmuş gibidir. Uçaktan resmi çekilmiş bile olsa mutlaka Lübnan'a ait olduğu sanılmıştır. Aynen Orta Afrika'da olduğu gibi dedi sekreter. Tam o sırada kamyon keskin bir viraj alıp iki yanında sarp ve kayalık yamaçlar yükselen dar bir yola girdi. Sarsıntının şiddetinden sekreterin kafası dikiz aynasına çarptı ve Zaev'in dünyası bir anda karardı.
Ne oluyor diye korkuyla bağırdı Zaev. Göremiyorum, göremiyorum.
Bir dakika dedi şoför ve farları yaktı. Kamyon taşlı ve karanlık bir mağarada, daha doğrusu tünelde ilerliyordu. Hızı iyice azalmıştı. Araç fırtınaya tutulmuş bir sandal gibi sallanıyor, sarsılıyordu. Buna rağmen kimse tünelin ucunda gözüken gün ışığına çıkana dek bir şey söylemeye cesaret edemedi.
Beyler dedi şoför, şimdi anlıyor musunuz?
Dolniker ve sekreteri bir korku tünelinden geçmiş gibi dona kalmışlardı.
Tatil diye mırıldandı Zev, gırtlağına takılan tozları temizleyerek, tatil.
Her şeye rağmen dedi Dolniker, manzara harika, keşke fotoğraf makinemi de getirseydim.
Görünüş gerçekten çekiciydi. Toprak yol önlerinde kayalar arasında kıvrılarak uzanıyor, yolun iki yanında ağaçlar yükseliyor, kuzeyden esen tertemiz rüzgar insanın tenini okşuyordu. Şoför önlerinde yükselen çıplak ve kara tepeyi göstererek,
''İşte meşhur tufan tepesi'' dedi. ''Yağmur mevsiminde dağ bir tufan görünüşüne bürünür. Köylülerin yaptıkları küçük barajlar olmasaydı, sel tarlaları çoktan yeryüzünden silmişti.''
''Harika değil mi Zev?'' diye coşkuyla şoförün sözünü kesti Dolniker.
''İnsan hakikaten arada bir tabiata dönmeli.''
''Özür dilerim'' diye fısıldadı Zev. ''Hemen inmeliyim.''
Kamyon durdu ve sallantının kurbanı sekreter yolun kenarına koştu. Dolniker de arabadan inmiş, neşe içinde geziniyordu.
''Biliyor musun?'' dedi şoföre. ''Bu bana bayram günü vazife alamayan bir haham yamağını hatırlatıyor.'' Zavallı adam haham başının huzuruna çıkıp ağlamaya başlamış.
Haham efendi, haham efendi, bayram günü neden bana vazife verilmiyor?
Haham cevap vermiş, kulağıma gelenlere bakılırsa abdest almamışsın.
Haham yamağı da bu sözler karşısında, ama haham efendi su çok soğuktu, pek çok soğuktu demiş.
Haham da bunun üzerine ne dese beğenirsin?
Ne yapalım, sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yer.
Dolniker öyle bir kahkaha attı ki gözleri çevrelerindeki torbacıkların ardında kayboldu.
Şoför kendisini zorlayarak gülümser gibi dudaklarını büzdü. Bu arada Zev içini boşaltmış rahatlamıştı.
Dostum, dedi Dorniker Zeev'e, madem ki bu kadar zayıfsın, arada bir istirahate çekilmende fayda var. Senin için bile olsa buraya gelmeye değerdi.
Sekreter cevap vermedi. Kamyon yeniden yola koyuldu. Görünüş giderek uygarlaşıyor, ağaçlar arasında yeşil lekeler beliriyordu.
İşte kimyon tarlaları, dedi şoför, toprakta kendiliğinden yetişen bodur bitkileri göstererek. Ama dostlarım, şimdiden sonra daha da dikkatli olmalıyız. Çünkü yol iyice bozuluyor.
Kamyon kulakları tırmalayan fren gıcırtıları içinde tepeyi inmeye başladı. Aşağıda vadide iki sıra halinde ve yontulmamış taşlardan yapılmış küçük evler görülüyordu.
Evet, dedi Dolniker, köy burada başlıyor demek.
Hayır beyefendi, dedi şoför, bu gördüğünüz evler köyün kendisidir. Rüzgarın uğultusu birden kesildi ve her yanı tatlı bir sessizlik kapladı. Birkaç dakika sonra köpek avlamaları duyulmaya, şurada burada ölçülü adımlarla işlerinden evlerine dönen tek tük çiftçiler görülmeye başladı. Burada yaşayanlar telaşsız, sağlam yapılı, yanık tenli kişilerdi. Giysileri siyah pantolon, yakası kapalı beyaz gömlek ve çizmeden ibaretti. Bu kılıkla Ukraynalı köylüleri andırıyorlardı. Kadınlar adım attıkça uçuşan uzun etekler giyiyorlardı. Köylüler kooperatif kamyonunun sürücüsünü adımlarının hızını değiştirmeden belli belirsiz bir baş işaretiyle selamlıyorlardı. Dorniker kasketini alnına indirerek güneş gözlüklerini taktı. Sekreteri korku ile çevresini inceliyordu.
Buradan dışarıya bir araç çalışır mı diye sordu.
Sürücü şaşırmıştı. Araç mı? Burada tek aracım ben olduğunu daha önce söylemiştim.
Köye bir daha ne zaman geleceksin?
Belli olmaz. Genel olarak iki ayda bir gelirim. Ama arada bir güvercini daha erken yolladıkları oluyor.
Ne güvercini?
Sürücü koltuğunun altından içinde iki beyaz güvercinin uyukladığı küçük bir kafes çıkardı.
Buradan doğru kooperatif merkezine uçarlar diye anlattı.
Sekreterin eli ayağı çözülmüş, inme inmiş gibi ağzı çarpılmıştı.
Böylelikle gelmem gerektiğini anlarım. Bunun dışında herhangi bir haberleşme olanağı yoktur.
Peki yaya olarak yola çıkılabilir mi?
En yakın yerleşme merkezi yaya olarak bir hafta çeker.
Şoför kamyonu evlerin birkaç yüz adım gerisindeki basık bir yapının önünde durdurdu. Yapının öne bakan yüzünde üzeri Rusça yazılı bir levha vardı.
Allah'ım, ya Rabbim, diye aykırdı Dolniker. Burada hala Rusça mı konuşuluyor?
Sürücü gülümseyerek, yok canım, dedi, levhayı dikkatli okuyun bir. D-E-P-O.
İbranice bilirler ama çoğu hala Rus alfabesini kullanır.
Dorniker ve Zeev karmaşık duygular içinde birbirlerine baktılar. Tam o sırada deponun derinliklerinden bir adam çıktı. Sürücüyü başı ile selamladı ve güvercinleri alıp depo binasının yanındaki kafese yerleştirdi. Daha sonra suskun köylü ile sürücü kamyonu boşaltmaya koyuldular. Dorniker ve sağ kolu yerlerinde kala kalmış, sürücü ile köylüyü şaşkınlıkla izliyorlardı. Sonunda Dorniker'in sabrı tükendi.
Dostum, dedi sürücüye, bu köyün hanı nerede?
Han mı? Buraya hiç konuk gelmez ki.
Peki nerede kalabiliriz?
Hiç bilmiyorum ama gene de biraz acele edin, saat 1:30 oldu.
Sürücü bunları söylerken eliyle ortasına kısa bir sopa çakılmış olan yassı bir levhayı gösterdi.
Bu da ne?
Diye korku içinde sordu Dolniker.
Köyün güneş saati.
Ne zaman dönüyorsun, diye birden sordu Zeev.
Bir hayalet ile karşılaşmış gibi her yanı titriyordu. Bu sırada yaşlı bir katırın çektiği eski püskü bir araba yanlarına yaklaştı. Sürücü bir el işaretiyle arabayı durdurdu.
Bu beyler köyde birkaç gün kalmak istiyorlar, dedi.
Yeşil demetler üstünde oturan iri yapılı arabacıya.
Onları yanına al.
Arabacı başını sallayarak kabul ettiğini belirtti. Sürücü bavulları arabaya yüklerken Dolniker sordu.
Burada herkes böyle az mı konuşur?
Hayır, diye cevap verdi sürücü. Diğerleri daha az konuşurlar.
Yine de talihiniz var, çünkü köyün tek taşım aracı bu. Haydi atlayın.
Araba köyün ana yolu üzerinde bulunan iki katlı beyaz bir yapının önünde durdu. Arabacının ağzından ayırmadığı piposunun ucu ile evi göstermesi üzerine Dolniker ile Zeev arabadan indiler.
Borcumuz nedir, diye sordu sekreter.
Arabacı başını kaldırarak,
borç mu, diye sordu. Ben sizi tanımıyorum ki, dedi ve yoluna devam etti.
Dolniker şaşkınlıktan ne yapacağını bilmez durumda yerinde kala kaldı. Şimdiye dek bilmediği bir duygu, yalnızlık duygusu kapladı içini.
yalnız bir kez Bombay Havaalanı'nda Hindistan'ın Sosyalist Birliği Partisi'nden bir kurul kendisini karşılamaya 6 saat gecikme ile geldiğinde buna benzer bir şeyler duymuştu. Hava birden soğumuştu. Dolniker yakalarını kaldırdı ve kasketini biraz daha indirdi.
"Zev," dedi sekreterine, "içeri gir ve iki ayrı oda iste."
Sekreter kapıya yönelirken ekledi.
"Tekrar ediyorum, hüviyetimi katiyen beyan etme. İsmimi sakın verme, anlıyorsun değil mi?"
"Anlıyorum Dolniker," diye cevap verdi sekreter ve giriş kapısının ardında kayboldu. İçerisi geniş bir salondu. Tavan kalın kirişler üzerine oturtulmuştu. Eşya olarak düzensiz olarak yerleştirilmiş tahta sıralar ve masalar göze çarpıyordu. Salona özellik katan tek unsur masaların ayakları arasında dolaşan sayısız kediydi. Dipteki mutfaktan yoğun bir soğan kokusu getiren buharlar yayılıyordu. Mutfağın kapısında duran göbekli bir adam şaşı gözlerini Zev'in gerisinde bir noktaya dikmişti.
"İyi günler," dedi genç adam. "Ben Amit Dolniker'in sekreteriyim. Ben ve Amit Dolniker köyünüze birkaç dakika önce vardık. Amit Dolniker şu anda dışarıda. Ben ve Amit Dolniker birer oda istiyoruz. Biri benim, diğeri Amit Dolniker için."
Lokantaya benzeyen yerin sahibi cevap vermeden gözlerini kırpıştırdı. Sekreter basit insanların o büyük kişinin adını duymaları karşısında şaşırmalarına alışıktı.
"Ben ve Amit Dolniker köyünüzde uzunca bir süre kalacağız," diye ekledi. "Lütfen beyefendi, soru sormayınız ve gerçeği olduğu gibi kabul ediniz."
"Malka," diye bağırdı adam. "Gel canım, burada dönenlerden bir şey anlamadım."
Mutfağın kapısında ellerini bir beze silen kanlı canlı bir kadın belirdi. Koca kafalı, birbirlerine ikiz gibi benzeyen iki çocuk kadının peşinden ortaya çıktılar. Herkes ağızları bir karış açık sekreteri süzüyordu.
"Bunu anlamayacak ne var?" diye öfkelendi Zev. "Amit Dolniker köyünüzde dinlenmek istiyor."
"Dinlenmek mi?" diye hayretle sordu kadın. "Dinlenmek isteyen yatağa yatar."
"İyi iyi, şimdi biri benim, biri Amit Dolniker için iki oda istiyorum."
"Hay Allah!" diye patladı lokantacı kılıklı adam. "Kim bu adam?"
"Ne?" diye çıkıştı sekreter. "Amit Dolniker'i hiç duymadın mı yoksa?"
"Dışarıda beklediğini duyduk," dedi adam. "İçeri çağırsan iyi olacak. Çünkü kusura bakmayın ama sizin sözlerinizden hiçbir şey anlamıyorum."
Zev kapıya yönelecek oldu ama hemen vazgeçti.
"Siz çıksanız ve Bay Dolniker'e buraya kadar eşlik etseniz."
"Neden?" diye şaşkınlıkla sordu kadın. "Kendi kendine gelemiyor mu?"
"Beyler," diye haykırdı sekreter, "Bay Dolniker ülkemizin önde gelen bir simasıdır." "Ne bakımdan yani?"
"Bugünkü durumda Kalkınma Bakanlığı'nın genel müdür yardımcısıdır."
"Nasıl müdür?"
"Genel, hükümette."
"Biz böyle müdür tanımayız," dedi lokantacı. "Biz bir tek Bay Şoltay'sı tanırız. O da kooperatifin müdürüdür. Ama büyük adamdır o. Memlekette ondan büyüğü yok. Bir de sular idaresindeki o bey var. Hani köye su getiren. Ama o..."
O anda adam kutsal bir adı anıyormuş gibi sesini alçalttı.
"Mühendistir."
Anlaşmazlığın bu biçimde sürüp gideceğini anlayan Zev dışarı çıktı. Dolniker bavulların üzerine oturmuş çevresine bakınıyordu.
Diye sordu. "Kim olduğumu anlamadılar mı?"
"Hayır," diye cevap verdi sekreter. "Daha hiçbir şey anlamadılar."